Sevgili ve değerli kardeşlerimiz, candan ve yürekten sizlere selamlıyoruz. 5. serimizin son 8. kasetine hoş geldiniz. Bugünkü temamız şudur: İnanç toplulukların geleceği.
Sevgili kardeşlerimiz, İsa Mesih'in sevgisiyle sizlere selamlamak istiyorum. Bugün çok güzel bir tema işleyeceğiz. Yani inanç topluluğu neye bekliyor? Ve İncil bize en azından 3 ayrı durum gösteriyor. İnanç topluluğu için ne beklemektedir? Onlara sırayla bakacağız. Sizi sormak istiyorum. Biraz düşünelim. Eğer haber alırsan 2 hafta sonra bu memleketin prezidenti senin evine misafir gelecek. Sende ne fark yaratırdı? Sen ne gibi hazırlıklar yapardın? Eminim ki çok heyecanlı olurdun. Olabilir belki bütün evini alt üst ederdin, yeniden temizleyerdin, yerlere süpürgerdin, her şey tertemiz ederdin, değil mi? Veyahut da güzel yentilere alırdın. Eğer bilirsin o sofraya da gelecek, yemek yiyeceksen de en güzel yemeği pişirirdin. Ama ne var ki bugün de gelse ne olurdu? Ve prensidentin daha üstün birini bekliyoruz. Bizim kurtarıcımız İsa Mesih'in gelişini her gün bekliyoruz. Ve ayrıca bir fark var. İsa Mesih'in gelişi inanç topluluk için ve bu dünya yargıç olarak gelmesini de arasında büyük fark var. Bir geliş oluyor, sanki güvey geliyor, düğün için gelin alabilmek için geliyor. Öbür geliş oluyor, yargıç sıdya olarak. Bu yeryüzüne yargılamak üzere. Ama onun gelin ile beraber gelecek o zaman. ve bunu ayırt edebilmek için kutsal kitaba bakacağız. Yani bu durum nasıl olacak, ne olacak, ne zaman olacak diye bugün biraz konuşalım ve İncil'ce bir anlayışa varalım. İlk olarak sizlerle beraber okuyoruz Yuhanna Evangeliyeden bölüm 14 ayet 1'den 3'e kadar. Yüreğiniz sıkılmasın. Tanrı'ya iman edin, bana da iman edin, İsa dedi. Babamın evinde yaşanacak çok yerler vardır. Öyle olmazsa size söylerdim. Çünkü size yer hazırlamaya gidiyorum. Gider ve size yer hazırlarsam, siz de benim bulunduğum yerde olasınız diye yine gelip sizi yanıma alacağım. İsa Mesih söz verdi, ona iman edenler yanına alacak. Ama bunun için onun gelmesi gerekiyor. Ve öyle de dedi, ben geleceğim ve sizleri yanıma alacağım. Bu bizim güveğimizin, bu bizim kurtarıcımızın sözü ve o yalan yapmaz. Onun sözü her daim geçerlidir. Gök ve yeryüzü geçecektir ama onun sözü asla geçmeyecektir. Ve bunun dışında bir ayet daha var. Yuhanna 17. bölümünde İsa Mesih duada bulunuyor ve bizler için dua etmekteyken bu istekte bulunduğu babadan, göksel babadan. Ayet 24'te diyor, Baba, bana verdiklerin bu de bulunduğum yerde benimle birlikte olmalarına ve benim yüceliğimi bana verdiğin yüceliği görmelerini istiyorum. Rab İsa'nın isteği bu idi. İşte biz ebediyen onunla beraber olalım ve o gelecek. Bu kesindir. Ama tabii ki merak ediyoruz, acaba bilsek hangi datada gelecek ya? O zaman hazırlıklara olacak. Ama kardeşlerim, bunu kesin olarak size bildiriyoruz. Data vermeyeceğiz. Çünkü Rabbin sözü bize bir data vermiyor. Ama bazı işaretler veriyor. Ve biz bunun için daima hazırlıkta olmalıyız. Ve bu sebeple soruyoruz şimdi, bu inanç topluluğu için İsa Mesih'in gelişi üzerine nerede ve ne öğrenebiliriz? Bunun için açıyoruz şimdi 1. Selanikliler mektubu bölüm 4 ayetler 13'ten 18'e kadar ve orada imanlılar inanç topluluğu için İsa Mesih'in gelişi konuşuyor. Kardeşler, umutsuzluk içinde yaşayan diğer insanlar gibi kederlenmeniz için gözlerini yaşamaya kapamış olanla ilgili olarak bilgisiz kalmanızı istemiyoruz. İsa'nın ölüp dirildiğine inanıyoruz. İşte böylece Tanrı İsa'ya bağlı olarak gözlerini yaşama kapamış olanlara da onunla birlikte geri getirecektir. Rabbin sözüne dayanarak size şunu bildiriyoruz. Biz yaşamakta olanlar, Rabbin gelişine dek diri kalacak olanlar, gözlerini yaşama kapamış olanların önüne asla geçmeyeceğiz. Rabbin kendisi bir emir bağırtısıyla, baş meleğin sesiyle ve Tanrı'nın borazanıyla gökten inecek. Önce Mesih'e ait ölüler dirilecek. Ondan sonra biz yaşamakta olanlar, diri kalmış olanlar, onlarla birlikte Rabbi havada karşılamak üzere bulutlar içinde alınıp götürüleceğiz. Böylece sonsuza dek Rab'le birlikte olacağız. İşte birbirinizi bu sözlerle teselli edin. İncil'in kesin sözler var burada. Rabbimiz, kurtarıcımız gelecek, bizi bulutla da karşılama. Bu ayetlerde bir bakışta ne anladık? Birinci olarak Allah kendisi bir vakit bildiriyor. Kesin bir an. O biliyor bu durum, bu an, bu dakika ancak o kendisi biliyor. Ama bu iş olacak bir göz kırpmasıyla. Ve ne olacak? İsa Mesih gökten inecek. Ve ne olacak? İlk önce ölmüş olan inançlılar dirilecekler. Ondan sonra hala yaşamakta olan, o vakitte yaşamakta olan inançlılar da alınacak ve değiştirilecekler. Ve o zaman bütün inançlılar, hakiki inançlılar, İsa Mesih'e iman etmiş olanlar hepsi beraber değiştirileceğiz ve Rab'le karşılamak üzere bulutlarda buluşacağız onunla. Ve ebediyen onunla kalacağız. Bunu bu ayetlerden anlayacağız. Şimdi soruyoruz, bu göğe alınmamızı nasıl olacak? Yani birinci olarak soralım, İsa Mesih'in gelişi, yani inanç topluluğun ve onun gelmesi bütün milletler yargılaması için arasındaki farkı ne oluyor? Yani bu ayetlerde baktığımızda anlıyoruz, İsa Mesih inanç topluluğun için geldiğinde onlarla buluşacak nerede? Bulutlarda, havada değil, yeryüzüne inecek. O sadece karşılama geliyor, hem o oraya kadar geliyor, biz de yeryüzünden çekileceğiz, değiştirileceğiz ve onunla buluşacağız. Fakat Rab İsa yargıç olarak, sıdya olarak bütün milletlere yargılamak üzere geldiğinde o yeryüzüne inecek. Onun ayaklar Seyit'in dağına değinecek ve o bölünecek. Bunu okuyoruz Eski Ahit'te. Zakarya peygamberinde 14. bölüm ayet 4'te okuyoruz. Bir de Elçilerin İşlerinde 1. bölümünde İsa öğrencilerine dedi, işte beni gördüğünüz gibi ben yeniden sizi geleceğim. Yani o yeryüzünden ayrılıp göğe çekildi ve o gökten ayrılıp yine yeryüzüne inecek. Ama bu olacak ne zaman? Yargılamak için geliyor değil, inanç topluluk için. O gelişi olacak havada karşılamak üzere. Ondan sonra bir işaret var mı? Bir işaret var. Burada 4. bölüm 16. ayette okuduk. Selanikliler mektubun 1. Orada Rabbin kendisi bir emir bağırtısıyla, baş meleğin sesiyle ve Tanrı'nın borazanlığıyla gökten inecek. Yani bu galiba bir ses duyulacak. Bir işaret veriliyor. 1. Korintlilere baktığımızda 15. bölümünde orada okuyoruz ayetler 51'de 52'de. İşte size bir gizlilik açıklıyorum. Hepimiz ölmeyeceğiz. Son borazan çalınca hepimiz bir anda bir göz kırpmasında değiştirileceğiz. Evet, borazan çalınacak, ölüler çürümez olarak dirilecek ve biz de değiştirileceğiz. Rabbin sözü diyor. Yani bir signal, bir işaret olacak. Ve inançlar bunu anlayacaklar ve alınacaklar. Bir de ne olacak? İsa Mesih kendisi gelecek ve kendininkilerini alacak. Bu da hoş bir durum. Neden? O güveydir. Onun inanç topluluğu benziyor onun gelini. O gelecek gelin alma. Neden? Yine dönüyoruz. 1. Selanikliler 4. bölüm 16. ayet diyor. Rab kendisi. O gelecek. Kendisi gelecek. Ve onu bekliyoruz özlemle. Ve 1. Petrus mektubunda 1. bölüm ayet 7 ve 9'da şunu da okuyabiliriz. Orada diyor, böylelikle içtenliği kanıtlanmış imanınız İsa Mesih göründüğü zaman size övgü, yücelik ve onur kazandıracak. Ve 9. ayet, çünkü imanınızın sonucu olarak canlarınızın kurtuluşuna erişiyorsunuz. İsa Mesih'in göründüğünde bu şeyler bize verilecektir, bu şeyler olacaktır ve böylece oldukça bir sevinç karşılayacağız. Bize büyük bir sevinç gelecek. Ve ne durum rastlıyoruz daha? Bütün vakitten beri, her zamandan beri olan bütün hakiki imanlılar, inançlılar bir an, bir göz kırpması ile beraber dirilecekler. Ve onlarla beraber olacağız. Ve Rab İsa işte bunu bize bildiriyor ve diyor 5. bölümünde, Yuhanna'nın 5. bölümünde 28. 29. ayette şunu okuyoruz. Buna şaşmayın. Mezarda olanların hepsinin onun sesini işitecekleri saat geliyor. Ve onlar mezarlarından çıkaracaklar. İyilik etmiş olanlar yaşamak, kötülük yapmış olanlar yargılamak üzere dirilecektir. Yani burada bazılar dirilecek, yaşamak için bazılar dirilecek, ölmek üzere, yargılamak üzere. İki ayrı dirilişler var. Burada konuşuluyor. İşte Esinleme kitabında yazıldığı gibi bölüm 20 ayet 6'da şunu okuyoruz. İlk dirilişe dahil olanlar mutlu ve kutsal. İkinci ölümün bunların üzerine hiçbir yetkisi yoktur. Tanrı'nın ve Mesih'in kahinleri olacaklar ve onunla birlikte 1000 yıl egemenlik sürecekler. Yani burada anlıyoruz, İsa Mesih'le ebediyen yaşayacağız. İlk doğan O'dur. İlk dirilen de O'dur. Ve ilk dirildiği için onunla beraber, ona bağlı olanlar da onunla birlikte dirilecekler. Yani bütün hakiki inançlarla beraber olacağız. Ve soruyoruz, hayatta olan o durumda, o vakitte, onun gelişinde hayatta olanlara ne durum olacak? Onlar nasıl bir durum içinde olacaklar? Tekrarlıyorum 1. Korintliler mektubundaki o ayetler. İşte 15. bölüm ayetler 51'den 53'e kadar. İşte size bir gizlilik açıklıyorum. Hepimiz ölmeyeceğiz. Son borazan çalınca hepimiz bir anda bir göz kırpmasında değiştirileceğiz. Evet, borazan çalınacak, ölüler çürümez olarak dirilecek ve biz de değiştirileceğiz. Çünkü bu çürüyen varlığımız çürümezliği, bu ölümlü varlığımız ölümsüzlüğü giymelidir. Yani var bir durum, hepimiz ölmeyeceğiz. Var bir durum, hayatta olanlar o anda daha yaşarken ölmeden değiştirilecekler. Ve Selanikliler mektubunda aynı sözü okuduk. Orada aynı laf geçiyor. Biz değiştirileceğiz Rab geldiğinde. Ondan sonra 17. ayet 1. Selanikliler 4. bölüm. Ondan sonra biz yaşamakta olanlar, diri kalmış olanlar, onlarla birlikte Rabbi havada karşılamak üzere bulutlar içinde alınıp götürüleceğiz. Yani o anda değiştiriliyoruz, götürüleceğiz ve Rab'le beraber olacağız. Yani bu da hoş bir durum, bu da önemli bir gerçek. Ve sorsak, bu karşılama Mesih'le ve onun inanç topluluğuyla nerede olacak? Bunu da işte öğrendik. Havada, bulutlarda. yeryüzüne kadar inmeyecek o anda. Neden? Biz bereketlendirilmişiz. İsa Mesih de ve bizim zenginliğimiz artık değil bu yeryüzünde. Bizim zenginliğimiz artık oluyor. Nerede İsa Mesih bulunuyor bu anda? Onun yanında, göklerde. Onun yanında bizim mirasımız bizi beklemektedir. Sorsak ne kadar vakit alıyor bütün inançlar ne zaman Rab'in yanına gidiyor? Ne kadar vakit içinde bu iş olacak? İşte 1. Korintliler mektubunda bunu demin okuduk ya, orada ne yazıyor? Orada söylendi, bir anda bir göz kırpmasında değiştirileceğiz. Yani fazla vakit almıyor. Düşünebilir misin, gözleri bir kırp ve gör ne kadar sürüyor. Bir saniye, bir sekundadan daha az bile. Hemen bir anda oluyor. Rab işte bu iş hazırlıyor ve bu iş becerecektir ve yapıyor. Ve artık sonra biliriz, bu inanç topluluğun Rab'in yanına alındığında bu yeryüzünde kalan, iman etmeyen insanlar da bunu farkına varacaklar mı? Bunu duyabilecekler mi? İncil bunun üzerine bize bir bilgi vermiyor. Yani bu yeryüzünde kalanlar ne yapacaklar? Ama bir şey biliniyor, onların ellerinde hala var Rab'in sözü. Ve belki daha önce işitmiş oldular böyle bir durum olacak diye. Ve onlar o zaman anlayacaklar bu mesele oldu. Çünkü birdenbire, bir anda, birdenbire milyonlarca insan yok olacak. Kaybolmuş olacaklar, bulunmayacaklar. Üç durum bize hatırlatıyor. Neden şimdiye kadar öyle bir durum oldu? Üç kişi Kutsal Kitap'ta yazılı bulunuyor. Onların başına aynı durum geldi. Yani ölmeden Rab'in yanına alındılar. Eski ahitte Enoch adında bir inanç vardı. Noe zamanından önce yaşıyordu ve o Rab'le yürüyordu ve Tekvin Kitabında 5. bölümünde 24. ayette okuyoruz. Allah onu yanına aldı ve artık bulunmadı. Arandı galiba, bulunmadı. Neden? Onun kendi insanları da vardı. Eminim ki aradılar o nerede kaldı diye, ama bulunmadı, yok oldu. Ve aynı zaman Elia ne zaman göğe alındı, ateşli taligale ile yukarıya götürüldüğünde o zaman aranıyordu ve bulunmuyordu. Ve Rab İsa ne zaman göğe alındı, sadece onun göğe alınmasını öğrencileri gördüler. Ama vakit oldu, dünya aldırmadı fazla, işte o yok oldu artık. Satan daima günahlarını gösteriyordu ve onlar, dünya insanlar İsa'ya sevmediler ya. Onları için daha rahatlık geldi o anda ne zaman ayrıldı. Yani ben sana diyorum, İnançlar topluluğu Rab'in yanına alındığında dünya sadece bizim yokluğumuzdan, yani artık ortadan yok, bulunmuyoruz. Bu farkı yaratılacak, ama diyecekler zaten daima bizim başımıza rahatsız edenler onlar idiler. Artık sefahatta yaşayabiliriz, artık istediğimizi yapabiliriz. Ve galiba bu değişiklik ancak onlara kalacak. Biz yok olacağız. Şimdi tabii ki önemli bir soru ortada kalıyor. Bu durum, bu bekleyişimiz ne zaman gerçekleşecek? Ne zaman Rab'in yanına alınacağız? Havada buluşmak üzere. Ve bunun üzerinde çeşitli düşünceler var. Ama ilk olarak İsa Mesih'in kendi sözüyle bunu bildirmemiz lazım. Matta 24. bölümünde 36. ayette şu sözü okuyoruz. Rab İsa kesin bir söz söyledi ve dedi, o gün ve saati ne gökteki melekler ne de oğul bilir. Babadan başka kimse bilmez. kesin olarak bir data atamayız. Bir de önce okuduğumuz gibi bunu da diyebiliriz. Bu Rab'bin yanına alınması olacak bir göz kırpması ile. Yani fazla önce de bir bildiri yapılmıyor. Fakat bir şey bilebiliriz. Ne zaman inanç topluluğun sayısı tamamlanılıyor, o zaman Rab İsa Mesih gelecek inanç topluluğu yanına almaya. Ve bunu okuyoruz Romalılar 11. bölümünde ayet 25'te. Şu gizlilikten habersiz kalmanızı istemem. Diğer uluslardan kurtulacakların sayısı tamamlanıncaya dek İsraililerden bir bölümünün yürekleri nazırlaştı. Yani burada anlayabiliriz ki ne zaman inanç topluluğun sayısı tamamlanınca o zaman Rab gelip bizi yanına alacak ve yeniden başlayacak İsrail halkı ile uğraşma. Şimdi soruyoruz, acaba ne zaman olacak? Ne zaman üzerinde bir bilgi kesin olarak alamayacağız ama bunu diyebiliriz. Kutsal kitapta başka bir yerde, birçok yerlerde söz ediliyor. Bütün yeryüzün üzerine gelecek olan büyük, hiç daha önce olmamış olan, ondan sonra da olmayacak olan bir sıkıntı gelecek. Ve bu sıkıntı benzemeyecek şimdiki olan sıkıntılara. O kadar aşırı, o kadar korkunç bir sıkıntı olacak bütün yeryüzün çapında. Ve şimdi soruluyor, acaba inançlar bundan önce mi alınacaklar Rab'in yanına? Ya da bunun ortasında mı alınacaklar Rab'in yanına? Ya da bitkisinde bütün sıkıntı vaktinden geçmemiz lazım mı? Bazılar düşünüyorlar, biz lazım temizlenelim sıkıntılardan geçmekle beraber ki Rab bizi kabul etsin. Ama sevgili kardeşlerim, böyle bir görüşe ben katılamıyorum. Neden? Biz İsa Mesih'in kanı ile temizlendik. Değil sıkıntılardan temizleniyoruz. Rab İsa bizi satın aldı onun kanı ile ve onun sayesiyle ancak Göksel Baba bizi kabul edecek. Değil bizim becerdiğimiz, dayandığımız işlere dayanarak. Hayır, Rab İsa Mesih'in başardığı bu büyük kurtuluş işi dayanarak kurtuluş buluyoruz ve kabul ediliyoruz. Ve bazı sebepler var İncil'ce ki bizi bu anlayış daha fazla veriyor. Düşünelim, bu büyük sıkıntı vakti başlamadan önce bu inanç topluluğu Rab'bin yanına alınacak. Neye dayanarak böyle bir söz söyleyebiliriz? İlk ayet açmak istiyorum. Esinleme kitabında, yani Otkroveniye'den 3. bölüm ayet 10. Orada Rab İsa Mesih'in sözü var Filadelfiya'daki topluluğuna karşı ve diyor, sözüme uyarak sabırla dayandığın için yeryüzünde yaşayanları denemek üzere bütün dünyanın üzerine gelecek olan deneme saatinde, yani sıkıntı saatinde ben de seni esirgeyeceğim, koruyacağım. Yani burada inançlılar için konuşuluyor. İnançlılara bu söz söyleniyor. Rab ise diyor, ben sizleri koruyacağım bu sıkıntı vaktinden. Yeter ki bana bağlı kalın. Yani Rab ise bu söz veriyor inanç topluluğuna. İkinci bir sebep görebiliriz. 6. bölümünde esinleme. 16. ayette orada bu sıkıntı vaktindeki yargı ve belalardan konuşuluyor. Ve bu yeryüzünde yaşayanlar üzerine gelecek olan belaların karşısında ne olacak? Dağlara ve kayalara seslenip dediler ki, üzerimize düşün taht üzerinde oturanın yüzünden ve kuzunun gazabından, cezasından, yani belasından saklayın bizi. Yani bu sıkıntı vaktin içinde yaşayanlar bunu diyorlar. Dağlar bizim üzerimizde düşsünler ki korunsun bizi, korunsunlar bizi kuzunun gazabından, belasından. Ama soruyorum, inanç topluluğu kuzunun belaya mı bekliyor yoksa kuzunun düğüne mi bekliyor? İnanç topluluğu tabii ki beklemiyor kuzunun belasından, gazabından, lanetinden. Neden? Kuzu gelecek kuzunun düğün için söz ediliyor. Esinleme kitap 19. bölümünde 7. ve 9. ayete kadar. Yani inanç topluluğu beklemiyor kuzunun belası. Bekleniyor kuzunun düğünü. Ve ayrı bazı başka sebepler de olabilir. Bir sebep de oluyor bunu. Luka 21. bölümünde 28. ayeti okuyoruz. Bu olaylar gerçekleşmeye başlayınca durulun ve başlarınızı kaldırın. Çünkü kurtuluşunuz yakın demektir. Yani burada Rab İsa diyor, İman edenler için başlarını kaldırsınlar, ne zaman görüyorlar bu sıkıntı başlamak üzere oluyor. Ben soruyorum, haçan sıkıntıya girecekler diye düşünürlerse nasıl başları kaldırsınlar? Aslında üzücü bir durum olurdu. Ama başları kaldıracaklar, neden? Onlar sıkıntıdan önce alınacaklar. Luka 21. bölümde 36. ayette diyor, her an uyanık durun, gerçekleşmek üzere olan bütün bu olaylardan kurtulabilmek için ve insan onun önünde ayakta durabilmek için dua edin. Demek ki dua etmekle, hazır uyanık durmakla bu vakitten kaçınabiliriz. Yani öyle bir durum var. Demek ki inançlar lazım değil, girsinler bu sıkıntı vaktin içine. Bir sebep daha sizi bildirmek istiyorum. İkinci Selanikliler mektubunda, orada ikinci bölümünde okuyoruz bir durum. Ne zaman Antikristus ortaya çıkacak, ne zaman bütün yeryüzü ona boyun eğecek, bundan önce lazım olsun bir durum meydana gelsin. İkinci bölümünde 6. ayetten 8. ayete kadar şunu okuyoruz. Zamanı gelince ortaya çıkarılacak olan bu adamı şimdilik neyin engellediğini biliyorsunuz. Evet, yasa tanımazlığın gizli gücü şu anda bile etkindir. Ama bu gücü şimdilik engelleyen ortadan kaldırıncaya dek görevini sürdürmektir. Bundan sonra Rab İsa'nın ağzından çıkan soğulukla öldüreceği, gelişin görkemiyle yok edeceği o yazı tanımaz adamı ortaya çıkacak. Yani burada söz ediliyor Antikristus'un ortaya çıkması. Ve onu engelliyor şimdi bir durum. Ne engelliyor? İncil iyi bilen vaizciler hepsi bir akılda bunun üzerine oluyorlar. Çoğu bir akılda üzerine oluyorlar. Yani diyorlar, Antikristus'u engelleyen şey oluyor kutsal ruh. Neden kutsal ruh? Bu iman etmeyen dünya suçluluğunu göstermektedir. Ama ne zaman inanç topluluğu ve onlarla beraber kutsal ruh bu yeryüzünden alınıyor? Çünkü kutsal ruhun tapınağı ve evi oluyor inanç topluluğu. Yani inançlılar. Ve o Rab'in yanına alındığı zaman artık bu kötü adam, bu Antikristus tamamen işlerini doğrultabilir ve kötülüğün vakti gelmiş oluyor. Yani çeşitli sebeplere dayanarak bunu artıkın diyebiliriz. Var da başka durumlar. Ve görüyoruz Rab'in önünde esinleme kitabın 4. bölümünde 24 ihtiyar Rab'in tronunun onun tahtının önünde görünüyor ve İncil'i bilen ve vahseden kardeşler bu akılda oluyorlar. Bu 24 ihtiyar simgeliyor bütün inançlar her vakitten, eski dogovar altında olanlar ve yeni dogovar altında olanlar. Ve böylece görüyoruz, inanç topluluğu Rab'bin önünde bulunuyor. Ve birkaç sebep daha verebilirdik ama bundan anlıyoruz ki biz beklemiyoruz büyük sıkıntı vakit. Daima sıkıntılar var ve bu büyük sıkıntı vaktinin doğum arıları var. Yani yaklaştığını biletleri var. Ve bunları da belki tadına varacağız. Ama bu sıkıntı vaktine girmeyeceğiz inanıyorum. Nasılsa da Enoch eski ahitte Noe zamanından önce alındığı inanç topluluğu da böyle alınıyor. Nasıl Noe korunduğu bu büyük bela tufan zamanında, o zaman da İsrail halkı da korunuyor Rab tarafından. Bu da bir simge gibi olabilir. Yani kısaca diyebiliriz ki inanç topluluğu ne bekliyor diye sorarsak, işte biz Rab İsa Mesih'in bizler için gelişini de bekliyoruz. Özlemle onu bekliyoruz ve diyoruz Maranatha, ya Rab gel, hazırız. Ve bundan sonra var iki durum daha. Onun yanına gittiğimizde iki durum daha inanç topluluğu beklemektedir. Ve ilahi seslendikten sonra bunun üzerine konuşacağız.
Thank you.
Evet kardeşler, biz dedik ki inanç topluluğu için iki durum daha beklemektedir. Hani Rab'bin yanına alındığımız zaman İncil diyor bir yerde yargı başlamalı Rab'bin evinde. Ve bu sebeple inançlar da bir yargı önünde gelecek. Yani Rab bizleri de, bizim kurtarıcımız bizleri de yargılayacak. Bunun için ayrıca bir bütün kasetka yazdırdık. Belki hatırlarsınız, 4. seyranın 8. kasetka sadece bu tema üzerindeydi. Ve bu sebeple ayrıca o kadar fazla anlatmayacağız ama bir gözden geçireceğiz yine. Ne yargılanıyor? Romalılar 14. bölümünde, yani İsa Mesih'in önüne geldiğimizde, işte biz de yargılanıyoruz ama orada söz konusu değil can kurtuluşu, orada bağışış almak ya almamak söz konusudur. Orada yazıyor 14. bölümünde Romalılar 10. ayette, öyleyse sen kardeşini neden yargılıyorsun ya da sen kardeşini neden hor görüyorsun? Tanrı'nın yargı kürsüsünü önüne hepimiz çıkacağız. Yani burada bize bu bilgi veriliyor. Bizim kardeşlere karşı davranışlarımızı bir yargı biçilecek. Yani nasıl davrandığın kardeşlere karşı bunun içinde hesap vermek zorundasın. Ayrıca 1. Korintliler 3. bölümünde orada şöyle yazıyor. Ayetler 13. 14. ayetler. 15. ayete kadar. Her birinin yaptığı iş belli olacak. Yargı gününde ortaya çıkacaktır. Herkesin işi ateşle acıya vurulacak. Ateş her işin niteliğini sınayacak. Bir kimsenin bine ettikleri ateşi dayanırsa o kimse ödülünü alacak. Yaptıkları yanarsa zarar edecek. Kendisi kurtulacak ama ateşin içinden geçmiş gibi olacaktır. Yani burada ne yargılanıyor? Bizim yaptığımız işler yargılanıyor. Kendimiz kurtulacağız. Fakat işlerimiz belki yanıp bitecek. Rab İsa Mesih'in önüne gelmemiz lazım. Ayrıca 1. Korintliler 4. bölümünde ayetler, orada okuyoruz ayetler 5. Bu nedenle belirlenen zamandan önce hiçbir şeyi yargılamayın. Rab'bin gelişini bekleyin. Karanlığın gizlediklerini aydınlığa, insanların yüreklerindeki amaçları açığa çıkaracak olan O'dur. Burada ne yargılanacak? Yine inançlıların yaptığı işlerin ve orada hangi motivasyon ile yaptıklarını da yargılanacak. Yani Rab ne yargılayacak inançlılarda? Onların işlerini, onların davranışları ve onların motivasyonları, neden, ne üzerine, ne amaçla yaptık. Eğer ona hizmet etmişsek ne amaçla bunu yaptık diye. Bunun için de bir ödül alacağız ya da almayacağız. Hani bu kısaca Rab'in, İsa Mesih'in yargı tronasının önüne geleceğiz ve inanıyoruz bu iş olacak. Hemen ne zaman Rab bizi yanına alıyor, o zaman bu durum meydana çıkacak. ve orada çeşitli ödüller veriliyor ve biliyoruz 2. Timoteus mektubu 4. bölüm ayet 8'te anlıyoruz. İsa Mesih'in gelişini özlemle bekleyenler de bir taç alacaklar. Ve hutta 1. Petrus mektubunda 5. bölümünde ayet 2'den 4'e kadar okuyoruz. İyi çoban görevini yapmış olanlar, onlar da ayrıca bir taç alabilirler bahşiş olarak. Veyahut da 1. Selanikliler 2. bölüm ayetler 19'dan 20'ye kadar Rab için yeni çağlar kazananlar ve bu çağları Rab'e getirmekle da bir bahşiş alacağız, bir ödül alacağız. Vahiy kitabı, esinleme kitabı yani 2. bölüm ayet 10'da yine söz ediliyor bir taçtan ve bu taç veriliyor. Hangiler eziyeti hatta ölüme dayandılar. Ölüme de biri verildiler. Mesih uğruna, Mesih'in sağlam kalması için, sadık kalması nedeniyle işte öldürüldüler ve dayandılar. Bunlar da bir taç, bir bahşiş alacaklar Rab'den. Ve 1. Korintoslulara 9. bölüm ayet 25'ten 27'ye orada okuyoruz. Koşuşunu bitirenler, yani iman koşuşunu bitirenler de bir bahşiş alacaklar. Yani böylece diyebiliriz Rab'bin gelişini inanç topluluk için bu çok hoş bir durum olacak. Rab'le buluşacağız ve her hakiki Rab'bin çocuğu, her inançlı Rab'bin yüzü 100% görecek. Ama bazılar sevinç içinde, bazılar üzgün olarak. Neden? Onların yaptığı işle belki hepsi yanacak. Ama orada kurtuluş söz konusu değil. Bizim işlerimiz yargılanacak, bizim davranışlarım, bizim motivasyonlar da yargılanacak. Ve Rab bize bir bahşiş verir ya vermez. Daha iyi işte sevinçle, hesaplı işler yapalım ve onun önüne geldiğimizde o bahşişleri alarak ne yapacağız? O bahşişleri ona çevireceğiz ve böylece ona da sevinç getirmiş olacağız.
Önünde bütün uluslar gelecek. Rab oğuzların hükümranı. Kutsal, kutsal, kutsal Tanrı.
Evet, inanç toplulukların geleceği nedir diye sorarsak, başka nelere bekliyoruz? İşte Rab İsa Mesih'in gelişini bekliyoruz bulutlarda karşılamak üzere. Ondan sonra yargılanacağız ve bu da lazım olsun çünkü yargı başlanmalı Rab'in evinde. Ama dedik orada söz konusu değil, can kurtuluş için orada söz konusu oluyor. Bağışış almak ya almamak üzere. Ve şimdi diyoruz bu bahşişleri aldık ya almadık ve iş bitti ve şimdi geliyor yeni bir durum, bitki durum ve kutsal kitap bunu bize açıklıyor. Yani bu da bizi beklemektedir. Kuzunun düğünü. Esinleme kitabı da okuyoruz şunu. 19. bölümünde ayetler 6'dan 9'a kadar. Sonra büyük bir kalabalığın sesini, gürül gürül akan suların ve güçlü gök gürlemelerinin sesini andıran sesler işittim. Alleluya diyorlardı. Çünkü gücü her şey yeten Rab Tanrımız egemenlik sürüyor. Sevinelim ve coşalım, onu yüceltelim. Çünkü kuzunun düğünü başlıyor. Onun gelini hazırlandı. Giymesi için ona temiz ve parlak ince ketenden giysiler verildi. İnce keten kutsalların adil işlerini simgeliyor. Melek bana şunu yaz dedi. Ne mutlu kuzunun düğün şölenine çağrılmış olanlara. Ve bana yine dedi ki bunlar gerçek sözlerdir. Tanrı'nın sözleridir. Kuzunun düğünü bizi beklemektedir. Kuzu oluyor inanç topluluğun güveyi. İnanç topluluk oluyor dedik gelin. Ve orada artık bu işler tamamlamak üzere oluyor. Artık birleşme oluyor kuzu ile, bizim canımızın kurtarıcısı ile onunla buluşacağız ve ebediyen onunla beraber kalacağız. Ve ne o yukarıda biz aşağıda kalıyoruz, hayır hep beraber olacağız ve ebediyen beraber olmak üzere orada duracağız. Bu iyi bir haber, bu inanç topluluğu için beklemektedir. Ama kardeşlerim, bu ümidi varken olmaz mı? Düşünelim Rab'i tanımayanlara. Ve Rab İsa işte bir yerde evangelilerde anlatıyor bu benzetmeye. Padişah hazırlamış kendi oğluna bir düğün. Ama buyuruyor artık onun dostlarına, tanınmış olan insanlara buyuruyor ve onlara haber yollanıyor. Gelsinler bu güzel düğüne. Ama herkes işte belirli sebepler buluyor. Biri diyor, ben gelemem, neden yeni bir tarla aldım ve tarlaya gidip bakmalıyım. Ne aptallık, tarlaya bakmadan alınır mı? Demek ki o adam sadece bir bahane aradı ve bir sebep olmadan aslında gelmek istemedi. İkincisine gittiler ve dediler, ya ben gelemem diyor, ben yeniden evlendim. Bu da saçma bir şey. Hangi gelin istemez ki, hangi yeni evli olan kadın istemez ki bir düğüne gidilsin ve orada güzel yemekler yesin. O saçmaladı. O bir bahane aradı gelmemek için. Ve böyle çeşitli bahaneler ortaya çıkardılar. Ve bu hizmetçiler boş elleriyle, yani o çağrılmış olan misafirlere almadan götürmeden döndüler padişahın yanına. Ve o padişah dedi, hani nerede bizim misafirlerimiz? Sofraları kuruldu, artık bekliyoruz, otursunlar, başlansın düğünü. Ama o hizmetçiler dediler, onlar gelmek istemediler. O zaman padişah dedi, gidin bütün yol kenarlarına, bütün yollar tozlu, çamur içinde olanlara, fukara olanlar, hasta olanlara ve onlar kimi bulabilirsiniz çağırın gelsin padişahın oğlunun düğüne. Ve çekildiler her bir yoluna ve çağırdılar ve hepsi gelmeye başladılar. Yani insanlar tarafından atılmış olanlar, fukara olanlar, yani kendi gözünde iyi görünmeyenler, yani hırsızlar, haydutlar ve kötü insanlar hepsi geldiler. Ama o düğün salonuna girmeden evvel orada bir hizmetçi onlara giydirdiği güzel beyaz ve beyaz ketenli bir yeni elbiseye. Ve bu oluyor İsa Mesih'ten alabileceğimiz doğruluk. Ve onunla giyinmiş olarak girdiler, düğün sofralarında oturdular ve eğlendiler, sevindiler. İşte padişahın oğlun düğüne sen de çağrılıyorsun. Sen de çağrılıyorsun ve gelin sen de katılın bu güzel düğüne. Vakit varken, fırsat varken biz de çağırmalıyız. Rabbi tanımayan insanlar biz de getirmeliyiz. Yeni çağlar ki bu odalara dolsun ve çoşkunluk içinde bu kaybolmuş kuzularda Rabbi getirelim ve onun güzel düğüne de katılsınlar. Bu bizim işimiz olmalı. Değil sadece biz rahata varmış olalım. Daha bu yeryüzünde yaşarken Rab için işlek olalım ve onun gelişini özlemle beklerken de işleyelim onun için. Yani bu durum bize bir fark yaratsın. Biliyoruz o her an gelebilir. Herhangi bir söz yok daha lazım yerine gelsin. İsa Mesih'in gelişi için, yani onun inanç topluluğu için, o geliş için bir şey daha gerekmiyor yerine gelsin. Her an şimdi bile gelebilir. Hazır olalım ve ona özlemle bir bekleyiş içinde bekleyelim. Ve Apostol Yuhan yazdığı gibi 1. Yuhanna mektubunda 3. bölümünde okuyoruz. Ayetler 1'den 3'e kadar. Bakın Tanrı'nın çocuklara çağrılalım diye Baba bizi ne denli çok sevdi. Gerçekten de öyleyiz. Dünya babayı tanımadığı için bizi de tanımıyor. Sevgili kardeşlerim, daha şimdiden Tanrı'nın çocuklarıyız. Ama ne olacağımız henüz bize gösterilmedi. Ne var ki Mesih göründüğü zaman ona benzer olacağımızı biliyoruz. Çünkü onu olduğu gibi göreceğiz. Mesih'te bu ümide sahip olan herkes, Mesih pak olduğu gibi kendini pak kılar. Yani temiz bir hayat sürelim. Haçan böyle bir ümidimiz var. Haçan böyle bir Rabbi bekliyoruz. Ona layık bir hayat yaşayalım. Ve bu ümit üzerine sözlerime son vermek istiyorum. Bir sevinç içinde kalın, dayanın kardeşler, kız kardeşler. Rabbin yolunda yürüyelim ve onu özlemle bekleyelim. Ve böylece diyebiliriz Maranatha. Maranatha, ya Rab İsa gel demektir. İsa geliyor demektir. Ve bu selam ile size selamlamak istiyorum. Bir dua ile sözlerimi kapatacağım burada. Rab İsa Mesih, sen yakınlarda, belki de bugün, belki de az sonra hemen geleceğin ve bunun için hazır olmak istiyoruz. Ama senin gelişini beklerken de tembel olmak istemiyoruz. Bizi uyanık tut, işlek tut. Gerçekten senin gelişi için hazır olalım. Şimdi bu ümit üzerine bütün kardeşler de bereketli. Senin kutsal adıyla dua ediyoruz. Amin.
Gözlerimi dağlara kaldırıyorum. Kim bana yardım eder? Hep arıyorum. Tek yardımcım tesellim Mesih'tir.
Bugün ezberleyeceğimiz ayet oluyor. 1. Yuhanna mektubundan bölüm 3, ayet 3. Mesih'te bu ümide sahip olan herkes, Mesih pak olduğu gibi kendini pak kılar. Tekrarlıyorum. 1. Yuhanna bölüm 3, ayet 3. Mesih'te bu ümide sahip olan herkes, Mesih pak olduğu gibi kendini pak kılar. Ve bir kez daha aralıklı peşinden siz de söyleyebilirsiniz. Söyleyeceğim. 1. Yuhanna bölüm 3 ayet 3. Mesih'te bu ümide sahip olan herkes. Mesih pak olduğu gibi kendini pak kılar.
Seni doğru